Şöyle şeyler var. Bunları işimize yarayacak diye düşünüyorum. Yargı kavramın tekilliğinden doğabilir. Ya da yargı ancak kavramın tekilliğinden doğabilir. Çünkü ancak tekillik dikeli ve evrenseli kapsar. Doğru mu? Mantığı izleyebildiniz mi? Yargı ancak kavramın tekilliğinden doğabilir. Çünkü tekillik dikeli ve evrenseli kapsar. Eğer yargının
kavram tekil olan yargı...
Tekil en uçta olduğu için mi acaba?
Yani bu da tekilliğinden doğabilir. Çünkü ancak tekil. Ben bunu yazarken şey diye düşündüm.
Kavramı tekil olarak.
Yargı ancak kavramın tekilliğinden doğabilir. Çünkü ancak tekillik tekeli ve evrenseli kapsar. Yargı...
Ama peşin peşin kabul etmiş gibi konuşuyorsunuz orada.
Ne? Öyle değil mi?
Ne?
Yani tekili ve şeyi bir anda hani kabul etmişsiniz gibi.
Yani şöyle düşünüyordum orada. Yargı kavramın evrenselliğinden doğabilir mi? Doğamaz. Çünkü evrenselden ancak tiker doğabilir. Ve evrensel ve tiker bir araya gelirse yargıyı yaparlar mı? Yapmazlar. Genel olarak yapmıyorlar. Bu biraz şey bir mantık, yani biraz primitif bir mantık ama şey yapabilir, sorular doğurabilir. Yani yargı kavramın, şimdi kavramı düşünürken evrensel, tikel ve tekil diye düşünüyoruz. Eğer o üçlüyü kullanırsak, orada yargı tekilde evrenselden doğamaz. Çünkü evrensel yetmez yargıyı oluşturmak için. Yani evrensel tek başına yargı olmaz. Yargı için bana şey gerekiyor, tekil ve evrensel gerekiyor. O tekil ve evrensel nereden elde edebilirim ben? Tekilden elde edebilirim. Yani tikelden elde edebilir miyim? Edemem. Yani tikele geçmiş olsam bile, ki kavramda önce evrenselle başladık ve tikele geçtik.
Ama tikelin de olumsuzlanması ve tekile geçilmiş olması yani lazım. Çünkü o zaten...
Yargının biçimini baştan varsayıyorum. Yani yargı diyorum ki tekil evrenseldir. O zaman ben bu tekil evrensel bağlantısını elde etmek için tekili ve evrenseli elde etmek zorundayım. Nereden edebilirim? Bu ancak şey, tekilde kavranıyor, kapsanıyor. Yani tekile gelmeden, doğru bu, anlamlı mı? Anlam ne işe yarayabilir bu tür? Hegel'de çok fazla var buna benzer önermeler. Yani söylüyor, nokta, doğru. Bir şey çıkarmıyor ondan. Ama aydınlatmaya yarıyor ya da anlamlandırmaya yarıyor. Yani
olgusallaşması, tekilleşmesini gösteremiyor mu? Biraz önce bunu tartıştık.
Olgusallaşması, tikelleşmeyi...
Olgusallaşmasıdır demiştik.
Evet.
Tekilleşmesini peki, orayı olarak getirmiyor mu?
Orayı biraz daha şey yapalım. Yani çok ayrıntılı duramayacağız ama olgusallaşma tekilleşmeyle değil ama tikelleşmeyle ilgili. Tekilleşmeyle ilgili olan şey edimselleşme. Edimsellik tekillikle ilgili. Ve neden öyle olduğunu, yani onları da tabii ki girmek gerekir. Şimdi tikelleşme, belirlilik kazanma dediğimiz şey ve...
Tikelleşme ama kavrama düşermiş.
Evrensel belirli değil, evrensel belirlenimsiz. Genelde dediğimiz zaman, yani genel olarak bitki dediğimiz zaman henüz tikel bir bitkiden söz etmiş olmuyoruz. Yani genelde bitki. Bu fasulye mi, elma mı, muz mu falan belli değil. Genel olarak bitki. Burada belirlilik yok. Belirleşme tekilleşme değil. Belirleşme tikelleşmeyi ilgilendiriyor. Ve belirleşme mantık biliminin başına kaçırdığınız için bu şey sorun yaşanıyor daha çok. Belirleşme Spinoza şey diyordu. Tüm belirleme olumsuzlamadır. Olumsuzlamayla, Hegel'in olumsuzlamayla birlikte aldığı kavram olgusallık. Yani olumsuzlamanın karşıtı olarak olgusallıktan söz ediyor. Olgusallığa daha olumlu olarak da yaklaşabiliriz. Olgusallık şeyde bir nitelikte ki olumluluğu ben anlatmak istediğim zaman onun olgusallığından söz ediyorum. Bu olgusaldır dediğim zaman o doğru da benim... vurgulamak ya da anlatmak istediğim şey ontolojik bir şey, yani varlıkla ilgili olan bir şey ve
olan yanla ilgili bir şey.
Evet, olmayla ilgili ve aynı zamanda nitelikle ilgili, nitelik varlıkla ilgili olduğu ölçüde nitelikle ilgili. Yani şimdi mantığın başına döndük. O zaman olgusallık ve olumsuzlama şeyde Dasein'in ya da bir şeyin iki momentiydi. Yani ikisi de olmak zorundaydı. Olgusallık ve olumsuzlama, olumsuzlama tekinin karşıtı olarak.
Yani evet. Belirleme, varlık alanında nitelemeye, öz alanında yansımaya, varlık alanında, şey, kavram alanında ancak tikelleşmeye karşılık düşermiş. Yani tikelleşmeyi başka bir alanda belirlilik olarak alamayız.
Evet.
Yani öz alanında tikelleşmeyi kullanmak. Çünkü o tikelleşmenin aynı zamanda evrenselleşebilmesi de lazım ki evet. O öze karşılık düşen öz alanda ya da
evrenseli
varlık alanında...
varlık gibi düşünebilirsin.
Efendim?
Evrenseli varlık gibi düşünebiliriz.
Evrenseli
yani evrenseli varlık alanı.
Evet. Orada şeyi kullanabilir miyiz?
Tikeri i̇şte kullanırız.
İşte o evrensellik olur ancak orada.
Tikeri
varlık.
Kullanırız ama daha sahnede kullanırız. Yani varlıkta kullanamayız. Varlıkta
değil.
Varlık dolaşsız, belirlenirsiz, evrensele karşılık düşer ya da evrensel gibidir gibi olarak kullanabiliriz.
Tikeri öbür tarafta kullanırız. Yani özelliğinde.
Tikel olumsuz ortaya çıktığı zaman tikelin, tikelden söz edilebilir. Ya da belirlilik ortaya çıktığı zaman yani tabii
ya daha varlık alanında tikel diyebilir miyiz?
Diyemeyiz ama paralellik kurabiliriz.
Ha paralellik kurarız.
Yani tikel dememiz için evrensel de gerekir, tekil de gerekir ama
evrenselliğin zaman... çıkmadığı, evrenselliğin soyut olarak konulduğu bir yerde
tabii varlıkta evrensellik
orada şeyden, tikellikten bahsedemeyiz.
Tikellik paralel olarak bahsedemeyiz.
Ancak kavram, evrenselliğin çıktığı ve yani kavramın kendinde olduğu
olgusal edimselleşme ise yani. Edimselleşmeyi her zaman şeyle bağlantı içinde düşünün. Potansiyelle yani gizlilikle ya da kendindeyle. Edimselleşme olgusallaşma değil. Yine doğal bilinç onları anlamdaş olarak kullanıyor, sinonim olarak kullanıyor. Yani o ama kavram olarak düşünürsek edimselleşme dediğimiz yani edimselleşmenin gerçeği bir sözcüğü kavramıyla incelemeye ya da düşünmeye almak gereksiz ya da yapay bir şey değil. Tam tersine en zorunlu ve çok zorunlu olan bir şey. Yani o formal bir şey değil. Ve doğal bilinç o yüzden şey.
Düşünceyi almaktan kavramı almak demek zaten. Düşünceyi almaktan kavramı almak demek zaten.
Yani tasarımdan
yani
uzaklaşma anlamında. Yani doğal bilinç tasarımlarla diyor. O yüzden olgusallaşmayı ve edimselleşmeyi bir kullanabiliyor ya da gerçekleşmeyi. Yani diyebilirim ben şimdi bu bitki tohumun realizasyonudur. Bu bitki tohumun gerçekleşmesidir. Bu bitki tohumun edimselleşmesidir. Bu bitki tohumun hakikatidir. Tohumun yani gerçeğidir vesaire bir sürü şey.
Olgusallaşması diyemezsin.
Bahsedilir diyemem ama daha önce saydıklarım birbirine paralel ya da benzer görünen anlatımlar yine de şey.
Her birisi
aslında. Normal anlatımda yanlış da değil.
Ayrımlar içeriyor ama o ayrımların konulması da çok kısa. Yani şey onu ayırmıyor, tam bir özdeşlik içinde alıyor orada. Yani realize olmayla edimselleşme tam bir birlik ya da
tamam mı?
Belli durumlarda birlik. Ama belli durumlarda edimselleşme iyi kullanmak gerekiyor. Yani bir plan mesela plan dediğimiz kafamda bir plan var. O ne olur? Olanaktan idealiteden realiteye geçer. Realize olur demek bana daha doğru gibi geliyor. Çünkü edimselleşme şey gerektiriyor. Bir potansiyeli. Bir plan potansiyel değil.
Değil mi?
Sanırım.
Realize olmadıkça.
Kendinde olduğu sürece.
Plan
plan tabii ki üzerinde potansiyel yok plan.
Yani bir güç
sadece
yok.
Sadece plan.
Evet. Yalnız ona benziyor işte. Düşün, yani plan şey midir, potansiyel midir falan.
Niyet. Mesela edimsellik ilişkisi kuruyor
ya. Niyet, niyet...
Ama o nesnel olabilir.
Edim olabilir. Evet. Niyet edimselleşebilir mi? Arkasında bir güç varsa edimselleşmeyebilir ama niyetin arkasına, planın arkasına da bir güç koyarsak o da şey gibi görünür, potansiyel gibi görünür.
Ama bir sürü plan yapılır ve kimisi olur, kimisi olmaz, kimseye edimselleşmez.
Yani edimselleşmede bir zorunluluk mu oluyor?
Evet, edimselleşme zorunlu olan bir şey. Ama mesela Platon'un devlet ideası, ideali, o bir plandı.
O plandı, o
realize olmadı. Yani edimselleşme,
evet,
bitkinin tohumdaki güçle Platon'un ütopyası, ütopik planı arasında
bir
güç farkı
var. Biri
zorunlu. Biri zorunlu.
Şunu güzel oldu bak. Yani ben buna ayrı bir güç bulmuş şey yaparken. Gerçi mesela çaktırmadan insan realizeyi daha şey buluyor.
Evet.
Sizinliyorsun bazen mantığı bir de. Sizinlemek dediği bir şey var onun.
Yani doğal bir konuşmada bunlar birbirini yeni alıyorlar ve problem yaratmıyorlar %90 ya da
büyük sıkıntı. Doğum olarak bulunması onda bitki olma zorunluluğunu kapsıyor. Evet. Mutlaka bitki oluyor.
Kaçılmaz.
Evet.
Bu günlük dilde bizim kullandığımız yani edimsellik biraz daha yeni şey var. Hani fiiliyat değil mi?
Evet, fiiliyat.
Fiili olmada şey var mı? Böyle bir zorunluluk şey var mı? İçerilir mi o anlamda?
Orada yok gibi görünüyor. Yani bu henüz fiili olmadı. Yasa karar alındı ama henüz işlemiyor. Henüz fiili değil.
Demek ki o anlamdan da yoksun ve esasında edimselleşmenin şu anlamdaki bir kavramını taşıyan bir sözcük de yok galiba.
Ama fiilin kendisi de bir edimle aynı şeyi veriyor.
Zorunluluk gösteriyor mu fiil?
Gösteriyor tabii. Fiil yani, bir hareket.
Ama hareket ama illa edimselleşme mi olabilir?
Fiiliyat aynı zamanda hayata geçirmedi.
Fiiliyat edimselleşme
sorumluluğu.
Edimselleşme
konuştuk ya. Yani mesela tohumun çiçek olması bir edimselleşme süreci. Olumsallık. Yani, olumsuz
yerden bahsediyor.
Kendini ortaya koymuş.
Zorunlu
olarak çiçek olacak. Zorunlu olarak çiçek olacak
dediğim şey. Hayır, olumsallık olarak da ilgili olarak.
Zorunlu olarak
zorunlulukla olmak karşıtı olarak
zorunlulukla karşı.
Ama fiil öyle değil. Planla fiil ayrı.
Fiiliyat fiil olma.
Olması kadar olmasa muhtemelen.
İçeriyor tabii. Fiil kendi başına zaten öyle bir şey.
Eylem
ya. Ama olumsallık şey değil. Yani zorunlu tamamen dışlayan bir şey değil.
Fiil eylem demek.
Olumsallığı bir de realite diye çevirmiyor musunuz?
Evet.
Ne?
Olumsallık bir de realitenin.
Contingency.
Realite.
Reality, olgusallık.
Olgusallık.
Olgu ve fact. Yani onu Avrupalılar da Latinceden kaçmak için fact'e dönüyorlar. Aslında evet, fact de Latince. Ama factuality diyorlar, facticitet diyorlar.
Ama olgu daha net değil mi?
Fact olgu.
Gerçekten olan bir şey, hakikat olan bir şey değil mi olgu?
Olgu var olan bir şey,
tamam, var olan
gerçek şey. Olan bir şey diye gerçekten. Düşünüyorlar ama...
Yok değil ama işte. Yani,
olgusallık ve kavramın birliği var. O ya da olgu ve kavramın birliği.
Olgu ve kavram.
O gerçek. Hegel'in bu yargıda da belirttiği şey o. Olgunun ve ya da olgusallığın ve kavramın birliği.
Gerçek olan.
Gerçek olan. Gerçek yargı aslında o şeyi taşıyor. O ayrımın birliğini taşıyor. Yargıda olgusallık ve kavram birliği nasıl kuruluyor? Tekil ve evrensel. Bunlar olgusallığa ve kavrama denk düşüyor.
Olgu ve olgusallık farklı değil mi?
Olgu ve olgusallık. Olgudan türetiyoruz şeyi, olgusallığı.
Tamam. Ama yani. Sağlık eki geldiği zaman onun şey yapıyor.
İlişkilendiriyor, zayıflatsın yani. Yani bu olgusal, bu olgudur ya da olgusal dendiği zaman.
Olgu
ile
ilgili,
evet.
Olgu ile ilgili.
Evet. Yani zayıflatmıyor. Evet, öyle düşünebiliriz, zayıflatmıyor diye düşünebiliriz. O zaman olgusallık... Olgusallık...
Yani başka bir şey ya, kavramı koymadığımız zaman kendi başına
durmuyor. Durmuyor işte. Kavramı koymadığımız zaman tıpkı yüklemin öznesiz durmaması gibi olgusallık da kavramsız durmuyor. Çünkü olgusallık, pozitivistler olguları ve kuramı ayırıyorlar ve diyorlar ki olgular birincildir, kuram önemsizdir. Önemsizdir diyorlar. Yani kuram, çünkü kuram diyor ki sen şu topu misili, yani şu kadar yakıtla, bu kadar açıyla dünyadan fırlatırsan ayın şu noktasına girersin diyor. Ve kuram bunu söylüyor ve sen o işi yaptığın zaman hedeften 500 metre uzağa şey yapıyorsun, evet. Düşüyorsun ve o zaman olgu ve kuram ne duruma düşüyor? Yani bunlar şey diye düşünüyorlar, kuram olguyu yeterince iyi yakalamıyor, açıkla yansıtamıyor, öyleyse...
Bilim kuramları tamam, doğrusu ne zaten düşündükleri?
Doğrusu.
Yani bilim yanlışlanabildiği ölçüde bilimsel olması da
bunu evet.
Tamamlayan bir teori bir şey yani.
Doğru, yani orada yanlışlanma var, test edilebilir.
Test edilebilir, devamlı gelişebilir bir kuramdan bahsediyor.
Burada yanlış olan şey şu, bir kere kuram, kuramın yanılmazlığı, yani rasyonalizm kuramın yanılmazlığını ileri sürüyor. Yani bunlar mantıksal olarak tamsa, yani kavramdan çıkarsanmışsa, o zaman realite kurama boyun eğmek zorunda ve kuram yanılmaz.
Bilim olan.
Burada hedefin 500 metre uzağına çarptıysa mermi ya da misil, bir hesap hatası var. Hesap hatası, yani hesaplama kuramla aynı şey değil her şeyden önce.
Tabii ki.
Ama pozitivist şey yapıyor, o arasını diyor, yani benim için sonuçlar önemlidir diyor. Pragmatizm, pozitivizm, yararcılık, onlar kuramı şey yapıyorlar. Reddediyorlar ve bir şeyin geçerliliğini ve gerçekliğini sonuç baklar.
Sonuç da belirliliğe dair olduğu için, ama belirlilik kendi
bunlar,
için bir şey zaten.
Nasıl?
sonucu da o belirlenime göre belirliyor. Ve orada zaten problemli bir şey var. Belirlenip tek başına ayakta duran bir şey değil. Evet. Başkasıyla kendini bir olumsuzluğuyla ortaya evet. koyar.
Hangi belirlenim? Efendim? Hangi belirlenim?
Ya burada...
Kuram kuramsal yan mı? Ya da yani
yok tam... yok, şey pozitivistlerin aldığı belirlenimi aldım. Yani onu neye dayandırıp o belirlenimi kendi için referans
ediyor. Pozitivistlerin empatisini yapmak kolay değil. Yani aslında olanaklı. Pozitivistler nasıl düşünüyorlar? Sen oraya
gel. Oraya getiriyorum.
Pozitivist şey yaptığı zaman, olguyu ve kuramı ayırdığı zaman sanıyor ki gerçekten kuramsız bir olgu var. O bir kere o bir yanılsama. Yani onun olgu dediği her şey aslında kavramı içerdiği için olgu ve dolayısıyla kuramsız ya da kavramsız değil. Yani pozitivistin empatisini yapmak şey. Ancak işin gerçeğini bildiğin zaman olanaklı. Ama pozitivist onu yapamıyor. Ya. Yani pozitivist şey. Nerede yanıldığını görmesi bile olanaksız. Nasıl?
En iyi fizikçiler hayvanlardır.
Evet.
Saf fizikçiler hayvanlardır diyor. Saf fizikçiler.
En iyi fizikçiler. Bu tabii. Anlamda söylüyor.
Bir düşünmezler diyor.
Düşünmezler diyor, salt fizikçiler diyor.
Tam olguculardır onlar.
Çok sert bir söz ama söyledi şey.
Ama bir
fizikçi demek, doğacı demek, materyalist demek. Yani en iyi fizikçi, en iyi materyalist ya da en iyi naturalist. Şeyler, evet onlar hayvanlar. Yani orada düşünce tamamen. Pozitivistlerin bir düşünce düşmanlığı var. Kuram düşmanlığı, kavram düşmanlığı var. Yani Wittgenstein şey demiş, o da pozitivist. Merdiven, o metafiziği merdivenle karşılaştırıyor, merdivene benzetiyor. Yani ya kendisine bir eleştiri olarak yöneltiliyor ya da kendisi yazıyor. Yani metafiziği ben de kullanıyorum diyor ya da o da kullanıyor diyorlar. Ama diyor işte binanın çatısına çıkıncaya kadar, çıktıktan sonra da bir tekme atarım gider diyor. Metafizikten şey anlıyorlar. Anladıkları şey...
Sizin demeyin filan da...
Kuramsal olan şey. Kuram. Spekülatif. Kavram. Spekülatif. Yani şey değil. Fantezileri anlamıyorlar. Yani. Aristoteles'e hayalperestlikle suçlamıyorlar. Kuramcılıkla suçluyorlar. Olgucu oldukları için, kuramı reddettikleri için o kuramı bir şekilde elimine etmek zorunda yani elimine etmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Wittgenstein şey var. Metafizik kullanıyor.
Tekme atarım, geldiği yere düşerim.
Tekme atarım, ondan sonra dolaysız olurum diye düşünüyor herhalde. Yani metafizikten yaralandım ama onu ortadan kaldırdım. O artık yok falan gibi bir şey.
Çocuk bir sorun var, onlara onu sormak lazım. Fiziğin kendisi metafiziktir.
Evet.
Yani bunu düşünseler...
Ya ona gitme, kuantum fiziği metafizik zaten. Baştan sonra.
Ama kuantum fiziğinde şeyler var, irrasyonel...
Onlar değil mi?
Onlar metafizik, irrasyonel değil mi? Metafizik, fizik
ötesi. Onların anladığı anlamda, irrasyonel diyorlar ya metafiziğe.
Fiziğin tüm kavramları metafizik alanına ait.
Metafizik, irrasyonellik
alanına ait. Uzay, zaman, hepsi metafizik olan üstü kullanabilecek şeyler.
Yani metafizik, fizik ötesi diye anlıyoruz biz. Metafizikle... Walter Yeşke şey dedi, yani o niye dedim ben yani metafiziği bu kadar negatif, kabahatli bir sözcük gibi görmek zorunda mıyız? Yani metafizik Avrupa'da karalanmış bir dönem ve şeyi temsil etmiş, skolastik düşünceyi, boş inançları, vızı zıvırı, böyle ne kadar abur cubur varsa metafiziğin içine doldurmuşlar. Ama metafizik o anlama gelmiyor ki, metafizik fiziğin ötesi demek ve fiziğin ötesi ilk olarak tin. Yani tinsel olan... Tinsel olanı materyalizm reddedebiliyor, onu biliyoruz.
Mistik anlamında mı? Yani mistik de değil. İşte şey, orafi alanı orafi bir anlamında kullanılıyor.
Ama Aristoteles gibi, Leibniz gibi, Spinoza gibi bu insanlar rasyonistler. Bunlarda öyle bir kabahat ya da kusur aramak çok bir şey. Yani bunu Russell da yapamaz. Gerçi herkes her şeyden nefret edebiliyor.
Ama sonuçta materyalist onun şeyi gerçekten tinsel olanı reddetmek durumunda kendi kavramsal tutarlılığı açısından. Dolayısıyla da o metafizik onun için iradeden başka bir şey değil.
Yani zamanla sözcükler temizleniyorlar ve o üzerlerindeki kirlenmeden kurtuluyorlar. Bu olabilecek bir şey. Yani...
Bir de pozitivistler hani böyle usul ve kavrama sanki hani temelde var, elde var bir diye bakıyorlar. Hani
evet.
İşimize bakalım, olgulara bakalım. O nasıl olsa var diye düşünüyorlar. Yani onu tamamen yok saymıyorlar da, o nasıl olsa var. Hani
evet.
Take it granted
olan, gibi bir şey. Önemli olan eylemdir, olgulardır, pratiktir.
Yani tamamen reddetme değil de onu temelde zaten önemsiz bir şey gibi.
Doğru. Yani kuramsal olarak reddetme durumunda zorunda olmalarına karşın reddetmeyebiliyorlar. Yani olgucular yani usu reddediyorlar ya da metafiziği reddediyorlar, kuramı reddediyorlar ama bir şey vardı. Olgusuluk kuramı reddediyor ve olgusuluk kendisi bir kuram. Değil mi?
Maddeciler tini reddediyor ama maddenin kendisi...
Olgusuluk nasıl kuramları?
Kavram, düşünce.
Olgusuluk nasıl kendinden kuram oluyor?
Yani pozitivizm bir doktrin. Ha. Bir kuram. Her şey yani fiziksel bir olgu değil.
Ya benim kendisi.
Kendisi
kabullenmeyi diyorsunuz.
Tabii. Yani pozitivizm kuramı reddediyor ama kendisi bir kuram.
Kendisi bir kuram olmuş. Tabii, tabii. Fizik metafizik olması gibi.
Evet.
Evet.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Bunu yargı bölümünü
haftaya...
Evet.
Yine gelmeyecek.
Toparlanacak ama zaman alacak. Ben size söyledim. Yani yargı olabilir. Hızlı geçebiliriz. Ama o zaman çok iyi.